Ayrım 38. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 334. Chanel ve Refah. Annem uyuyordu. Hala zamanımın çoğunu önünde geçirdiğim televizyonun olduğu mutfakta Fatima'nın sesini duydum. Televizyonda az çok anlaşılması zor Danimarka programları olduğunda genellikle ekranın karşısında yalnız olurdum. Resimlerden spikerin neye dair konuştuğunu ve kelimelerin ne anlama geldiğini tahmin etmeye çalışıyordum. Arada sırada fısıltıyla bazı cümleleri taklit ediyordum. Biraz önceki konulardan biri, dün akşamdan itibaren yaz saatine geçildiği ve kimsenin bunu unutmaması gerektiğiydi. Haberi doğru anladığım için çok gururlanmıştım. Gerçi dışarıdaki sıcaklık derecesinin yazla pek ilgisi yoktu. Aslında bu şekilde zamanın değiştirilmesine karar verilmesi de tuhaftı. Düşünün, günün birinde zamanı bir saat ileriye almak yerine 6 ay ileri almaya karar verilirse ne olurdu? Gerçek hayatta nasıl bir etki yapardı acaba? Veya günün birinde zamanı 10 yıl geriye götürebilmek mümkün olsaydı? Zaman herhangi bir biçimde gerçek miydi? Zehra, Zehra diye beni çağırdı Fatima yeniden ve sevinçle mutfağa girdi. Nihayet onu almak isteyen bir belediye bulunmuştu. Artık bunu kendi istekleriyle yapmıyorlardı. Hükümet, dosya işlemlerinin hızlanması için belediyelere mültecileri alma zorunluluğu getirmişti. En önemlisi, Fatima birkaç güne kadar kendi apartman dairesine taşınacaktı. Tüm yüzü aydınlanmıştı. Benim gırtlağım düğümlendi ve tabii ki bol şanslar diledim ona. Onun adına sevinçliydim ama karışık duygularımı gizlemekte güçlük çekiyordum. Birbirimizi daha yeni tanımıştık. Ayrılmak için çok erkendi. Fallet Parkı'na gitmeye bile yetişemedik dedim. Oraya yarın öğleden sonra gidebiliriz. Eşyalarını toplamayacak mısın? Toplanmak mı? Şimdi buradayım ya. Ufak tefek şeyler, fazla zaman almaz. Yine de diye karşı çıktım. Çünkü ona engel olmak istemiyordum. Hiçbir şeyim yok ama her şeyim var. Özgürüm Zehra. Bir daha asla görüşmeyecek miyiz? Tabii ki görüşeceğiz. Ne zannettin? Lokstor, Yland'de ama Danimarka o kadar küçük ki tren veya otobüsle fazla sürmez. Yarın saat 2'de giriş holünde buluşur, sonra parka gideriz. Yağmur yağarsa ne olacak? Yağsın, havaya uygun giyiniriz. Ertesi öğleden sonra asansör yerine merdivenlerden indim. İki görevlinin durup konuştuğu ikinci katın merdiven sahanlığı her zamanki gibi is kokuyordu. Bana başlarını sallayıp elleriyle işaret ederek üzerinden geçmemi işaret ettiler. İki Somalili bir takım çöpleri yarı yanmış bir koltuğun yanına doğru süpürerek kaldırıyordu. Kumaşın çoğu yanmıştı. Yaylar isten simsiyahtı ve koltuğun sırtından oturulan yerine kadar dışarı fırlamıştı. Görevliler o akşam Somalili bir adamın protesto amacıyla kendini yakmaya kalkıştığını anlattı. Bir tanesi bunun yapılabilecek en aptalca şey olduğunu söyledi. Yetkililer bu tür baskılara boyun eğmezlerdi. Bundan bir şey çıkmazdı. Adam şimdi Rix Hospital'in yanık bölümünde komada yatarken karısı ve çocukları hala sınır dışı edilme kararıyla karşı karşıyaydı. Bir diğer görevli, olmayacak duaya amin demek gibi bir şey dedi. Sirenleri duymadığıma şaştılar. Geceliğin hem itfaiye ve ambulans hem de polis gelmişti. Nasıl duymamıştım? Kızarıp kendimi biraz suçlu hissettim. Anlaşılan annemin hapları o denli kuvvetliydi ki haykıran sirenler bile o korunaklı kendini kaybedişin içine işleyemiyordu. Bu belki de ona ulaşmaya çalıştığım zaman annemin beni duymamasını açıklıyordu. Fatima'nın taşınacağına çok üzülmüş, parkta atacağımız tura da çok sevinmiştim. Annem horlayarak uyurken saatlerce sağa sola dönüp durdum. Birden kendimi annemin komodinini karıştırırken buldum. Uyku haplarından birini alıp yuttum. Sarılardan biriydi. Kendisi onlara kuvvetliler diyordu. Bir an hapla boğulacağımı sandım. Sonra annemin başucunda duran bir bardak sudan bir yudum aldım. Kısa süre sonra her şey kaybolmuştu. Tüm duygular, düşünceler ve değerlendirmeler. Şu anda uyanık olmama rağmen hapın tuhaf etkisi hala sürüyordu. Sanki biraz fazladan bir kat daha deriye sahip olmaya benziyordu. Koltuk, adam, karısı ve çocukları, koma, duaya amin, kısacası söylenen her şeyi anlamıştım. Ama içime işlemeden, beni ciddi ciddi duygulandırmadan, giriş katına indiğimde neredeyse her şey silinmişti. Merdiven aralığından hole çıkan kapıyı açtığımda Fatima gülerek kollarını açtı. "Hah, geldin işte. Gökyüzünde tek bir bulutun olmamasına, güneşin pırıl pırıl parlamasına ne diyorsun? Ve yeni giysiler almışsın," dedim. Yeniden güldü ve kendi etrafında döndü. Vücudunu zarifçe saran krem rengi bir ceket giymişti. Omuzunda güzel, küçük, deri bir çanta asılıydı. Podyuma çıkmaya hazır bir modele benziyordu. Sokak kapısını açıp bana yol verdi. Kesimi ve stili tamamen farklı olmasına rağmen bana Milena'nın annesinin elbiselerini hatırlattı. Fatima'nın kıyafeti Milena ve benim çocukken giyip çıkartarak eğlendiğimiz günlerdeki kadar bir başka zamana aitti. Kendim kot pantolon ve tişörtün üzerine sütyen takmamı gerektirmeyecek kadar bol beyaz bir gömlek giymiştim. "Takım elbisen son derece zarif," dedim dışarıya Tasinge Gade'ye çıktığımızda. "Chanel," diye yanıtladı Fatima, bir elini kolundaki kumaşın üzerinde sevgiyle gezdirirken. Elimi tutup yürümeye başladı. En son ne zaman birinin elinden tutmuştum anımsamıyordum ama sevinçle içim ısındı. Biraz da utandım. Pahalı olmalı diye devam ettim. Düzgün görünmek zorundayım. Şimdi gerçekten yaşamaya başlayacağıma göre. Unutma, iş aramaya ve her türlü şeye hak kazandım. Şimdi her yere girip çıkacak ve kendimi satacağım. Üstelik %50 indirimli aldım. Ne kadar dedin? Yarı fiyatına. Aslında yalnızca %40 indirim yapılmıştı. %10 için pazarlık ettim. Yarı fiyatına Chanel, bunu unutmamalıyım. Chanel, Chanel, Chanel diye tüm diğer yeni kelimelerle birlikte depolanır umuduyla yineledim. Başlangıçta adımlarımızın ritmi pek uyuşmadı. Önce yürürken el ele tutuşmaya alışık olmadığımdandır diye düşündüm. Sonra bu gezinin arkadaşım için bir bedeli olduğunu fark ettim. Fatima'nın yüzündeki ifadeden, attığı her dikkatli adımda duyduğu acının, evlerde çıplak ayak dolaşıp üşüdüğüm için tabanlarımda zaman zaman hissettiğim yanma duygusundan çok daha kötü olduğu anlaşılıyordu. Beni muayene eden bir Danimarkalı doktor, yanma duygusunun ayaklarımın altındaki zarar görmüş, kötü sinirlerden kaynaklandığını söylemişti. "Buz gibi su ve elektrikten," dedi Fatima. O zaman düşüncelerimi okuduğunu anladım. Artık o kadar kötü değil, daha çok ayakkabının içinde taş varmış gibi. Fallet Park'ından hemen önce trafiğin yoğun olduğu Yachtveji geçer geçmez Fatima elimi bırakıp durdu. Doğrudan gözlerimin içine baktı. "Zehra, insanların sana anlattığı her şeye inanıyor musun?" Tam %97 diye yanıt verecekken kuşkuya düştüm. Zaman geçtikçe %100'ün üzerindeki bütün her şeyin protestolar veya söyledikleri bir kulaktan girip diğerinden çıkan sıkıcı öğretmelerle sonuçlandığını anlamıştım. %97, %100'e fazlasıyla yakındı galiba. Bu harika günün sayılardan bahsederek geçmesini istemedim ve bu yüzden başka bir yanıtla yetindim. "Genelde inanırım tabii ki." "Çok tatlı," diye devam etti Fatima. "Ama gerçek dünyada bir parça filtreleme yapmak zorundasın. Yoksa insanlar seninle köşe kapmacı oynar. Örneğin bu gerçek bir Chanel değil ama iyi bir kopyası. Tamamen özel bir pazardan aldım. Kimseye söyleme. Thinkberg'de birkaç apartman katı var. Yabancılar oradan her şeyi indirimli alabiliyor." "Thinkberg? Evet, burada, Kopenhag'da. Danimarkalıların oturmak istemedikleri bir semt. Bizim kendi pazarlarımız olmasa daha ilk yılda bu ülkede yok olur gideriz. Ben oradan yalnızca giysi alıyorum. Ama bilgisayar ve fiyakalı cep telefonları, mutlaka görmüşsündür de, alınabiliyor." Başımı salladım. Bir sürü cep telefonu görmüştüm. Kablolar ve bağlantılar olmadan nasıl çalışabildiğini de hiç anlamamıştım. "Zamanı gelince ben de bir tane alacağım," diye devam etti Fatima. "Ve bir bilgisayar. Ciddi ciddi para kazanmaya başladığımda. Gerçek bir Chanel almaya param olacağını nasıl hayal edebilirsin? Bütün o yüzdeler yüzünden. Chanel'e göre oldukça kalitesiz, yoksa birkaç tane daha alırdım. Ne olursa olsun güzel bir kıyafet. Ben de gerçekten sevdim. Kendimi üstün, güçlü ve her zorlukla mücadeleye hazır hissediyorum. Danca'da denildiği gibi, insanlar kıyafetleri, kıyafetler insanları yaratır. Tekrarlayabilir misin?" Kıyafetler insanları yamatır. Hemen hemen doğru. Olacak, olacak, harika. Bu arada yazın güneş banyosu yaparken kızların çoğu bluzlarını çıkarırlar. Yaz güneşini bekle. O zaman çıplak karınlar ve biraz daha fazlasını da göreceksin. Haydi biraz şuradaki bankta dinlenelim. Göldeki fıskiyeyi de seyredebiliriz. Park kocaman ve yeşildi. Bir sürü bank vardı. Fatima parkta yaptığı küçük gezintilerin her şeyin kontrolden çıkmak üzere olduğu zamanlarda ona yardımcı olduğunu söyledi. Parktayken ışığı ve tüm yeşillikleri içine çekiyordu. Banktan hem göle hem de bir grup gencin futbol oynadığı yeşil sahaya bakıyordum. Önce gördüğüme inanamadım ama doğruydu. Hem oğlanlar hem kızlar vardı ve birlikte oynuyorlardı. Lanet olsun vursana diye bağırdı kızlardan biri ve ardından topa bir tekme indi. Gençlerin bazıları güneşe rağmen hava hala serin olduğu halde şortlarla oynuyorlardı. Tasasız aralarında paslaşıyorlardı. Oğlanlardan biri hızla topa doğru koşup röveşata attı. Top çimenin üzerinde harika bir daire çizdi. Ardından sevinç çığlıkları geldi. Gol olmuştu. Artık ördekleri besleme zamanı geldi dedi Fatima ve fiyakalı çantasından çıkardığı içinde ekmek dilimleri olan bir naylon poşeti havada salladı. Gölün iyice kenarına gittik. Rüzgar fıskiyenin şırıltılı sesiyle birlikte tenimizi gıdıklayan küçük su damlacıkları da getirdi. Fışkıran suya bayılıyorum dedi Fatima ve bana bir dilim ekmek uzattı. Bunun üzerinde hiç düşünmemiştim ama anında benim de böyle hissettiğimi fark ettim. Durgun sular pek çok kez ölümle eşitti. Fışkıran su ise yaşam kaynıyordu. Şimdi onlara biraz ekmek at dedi Fatima. Değişik cins ördekler ve birkaç kuğu şimdiden bizi karşılamaya gelmişlerdi. Ekmeği küçük parçalara ayırıp onlara doğru fırlattım. Düşünmekten kendimi alıkoyamadım. Burnumuzun ucunda bu kadar yenecek hayvan varken oturmuş onları besliyorduk. Ancak Kopenhag'da kentin ördekleri ile insanları sağlam bir barış anlaşması yapmışlardı. Avcı ile av arasındaki ilişki iptal edilmiş, güçlü olan zayıfa yardım ediyor, tok olan aç olanı doyuruyordu. Ansızın ördekleri beslemeye ara vererek, şu anda dedi Fatima, yalnızca üzgün değilim, aynı zamanda başka bir sürü şey hissediyorum ve memnunum. Buna benzer bir şeyi ben de hissettim. Hüzün, sevinç, korku, şefkat, umut. Ekmek kırıntıları, ördekler, oğlanlar, kızlar ve gökyüzüne erişen futbol arasında bütünlüğü olan çok katmanlı bir duygu. Ördeklerden biri bakbakladı ve dedi ki, yoldan çekilin ben geliyorum. O kadar istekliydi ki sudan çıkıp ekmeği doğrudan Fatima'nın elinden aldı. Belki daha önceki seferlerden onu tanımıştı. Bir sürü ördek onu izledi ve bir grup oluşturdular. Fatima güldü. Duyu bahçeleri, çıplak karınlar, şortlu kızlar, oğlanlar ve orta koyunlar, tok insanlar, yaramaz ördeklere yemekler. Ne kadar harika bir ülkeydi. Fatima'yı taşınmadan önce yalnızca bir kez daha gördüm. Odasında oturup birkaç parçadan oluşan eşyalarını toplayarak onu trene götürecek görevliyi bekledik. İkimiz de doğru telaffuz ettiğimden ve şayet not kağıdı kaybolursa unutmayacağımdan emin olana dek yeni adresini yüksek sesle birkaç kez ona okudum. Üstelik durum el verir vermez Kopenhag'a gelip beni ziyaret edeceğine söz verdi. Sana bir hediyem var dedi ve bana parlak kırmızı kağıtlı ve dore bantlı küçük bir paket uzattı. Yüzüm kızardı. Paketi açarken kağıdın yırtılmaması için dikkat ettim. En son ne zaman bir hediye aldığımı hatırlayamıyordum. Belki Esma bana tılsımı verdiği zamandı. Keşke o gün ben de Esma'ya bir şey verebilseydim. Şimdi de Fatima'ya. Bir kol saati diye haykırdım. Daha önce hiçbir zaman böyle bir kol saatim olmadı. Bu yalnızca bir saat değil dedi Fatima. Bu bir Dolce ve Gabbana. Dolce ne? Gabbana. Bir moda evi markası. O ne? Moda. Fashion yani. Evet, bu da Tinkberg'den. Binlerce kez teşekkür ederim dedim ve onu kucakladım. Bu tür küçük süsleri, aksesuarları küçümsememek gerekir dedi. Genellikle faydası dokunur. Unutma, biz mülteci olarak eksiyle başlıyoruz ve sürekli değerlendirilmeye tabi tutuluyoruz. Bu bakımdan olabildiğince iyi bir izlenim bırakmalıyız. Saati takmama yardım etti. Hediye sevincini yaşarken Fatima'da bir tür huzursuzluk hissettim. Ben kendim de her zamanki gibi veda edeceğim diye üzülüyordum. Ansızın doğrudan gözlerimin içine baktı ve buzlu suyla elektrik bir yana, hapishanede ayrıca oldukça somut ahlaksızlara maruz kaldığını söyledi. Ayrıntılarını sormamam gerektiğini hissettim. Söz ettiği durumun şu veya bu sebeple gerçek evimizde mutfak masasında annemin maruz kaldığı şeyle benzerliği olduğunu hemen anladım. Annemin yaşadıklarımızı aramızda bir sır olarak paketlemesi gibi somut ahlaksızlıklar da Fatima'nın kontrolü kaybetmedikçe bahsetmesi mümkün olmayan sırrının bir tür paketlenmesiydi. Daha fazla anlatmaması beni rahatlattı. Çünkü beni ayrıntılarla bilgilendirseydi, anneme ihanet edip sırrımızı saklayacağıma dair sözümü tutamamaktan korkuyordum. Neden söz ettiğini gayet iyi biliyorum dedim. Tabii biliyorsun. Herhalde savaşta veya cezaevinde bulunmuş bütün kadınlar için geçerlidir bu. Fatima'nın eli yeniden benimkini buldu. Aynen Fallet Park'ında olduğu gibi. Güvendi ve hoştu. Kapı çalındı. Veda etme zamanı gelmişti. Kalbim ansızın çok kuvvetli çarpmaya başladı. Fatima elimi kendine doğru çekti ve ona daha fazla yaklaştım. Hızla sağ elinin işaret parmağını ağzına sokup ıslattı ve sonra parmağını benim dudaklarımda gezdirdi. Öyle hoş bir histi ki mutlulukla güldüm. Kapı yeniden çalarken, "Bulaşıcı bir kahkahan var," diyerek ıslak dudaklarımı orta yerinden öptü. Bütün vücudum gıdıklandı. Gabi tarafından öpüldüğümü hayal ettiğimde de tam böyleydi. "İçeri gelin, kapı açık," diye bağırdı Fatima bana gülerek. 38. ayrımın sonu. Sayfa 342.